Merhabalar, Psikanaliz Sohbetleri podcast serisinin 71. bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi yıllar diliyorum. 2-3 haftadır yeni bölüm gelmiyor. Malum bir grip salgını var ve sesim yeni yeni toparladı. Gecikme için lütfen kusura bakmayın. En son bölümde obsesyonel öznenin ötekinin ölümü ve kendi ölümüyle olan ilişkisini incelemiştik. Obsesyonel öznenin ötekinin yaşayan, arzulayan, nefes alan bir varlık olduğunu kabul etmekte oldukça zorlandığını ve bunu tersine çevirmek için elinden geleni ardına koymadığını belirtmiştik. Obsesyonel özne bunu yapabilmek için ötekini yok sayar, iptal eder, onu görmezden gelir. Ve obsesyonel yapı kendi içinde kapalı bir tür kısa devre gibidir. Ötekine açılmaya direnir. Yaşayan bir ötekinin varlığını kabul etmez. Bunu istemez. Öteki ya ölü gibi olmalıdır bir obsesyonel özne için ya da ne istediği, ne talep ettiği net bir şekilde belli olmalıdır. Bu yüzden obsesyonel özne ötekini bir talep inşa etmeye, bir talep formüle etmeye zorlar. Ama bu talebi formüle ettiği andan itibaren ötekinin talebini genelde yerine getirmez. Ötekinin arzusunu görmezden gelmek aslında ötekinin eksiğini de görmezden gelmek demektir. Ve bir obsesyonel özne için eksik, dünyada bir türlü konumlandırılamaz. Obsesyonel özne için her şey yerli yerinde olmalıdır. Neyin nerede, kimin kimle, hangi düşüncenin, hangi pratikle bağlantılı olduğu olacağı belirli, kesin koordinatları gerektirir. Bu podcast serisi boyunca farklı nedenlerle sıkça vurguladım. Eksik, sadece öznenin tarafında değildir. Aynı zamanda ötekinin de tarafındadır. Aslında ötekinin, bir bebeğin, bir öznenin tüm ihtiyaçlarına cevap veremiyor oluşu, ötekinin cinsel kimlik, inanç, ideoloji, dünya görüşü gibi konularda tam ve tutarlı bir yanıt veremiyor oluşu da bunun en basit ve kestirme kanıtlarıdır. Aslında ötekindeki bu eksik, bu tam olmayış, ötekini canlı tutan şeydir de. Bir öznelliğin inşa olmasına, inşa edilmesine olanak tanır. Öznellik, eksik olan ötekiyle olan ilişkide kurulur. Bu ilişkide inşa edilir. Bunu gözünüzde şöyle canlandırın. Bu benim zaman zaman çeşitli eğitimlerde, sempozyumlarda verdiğim bir örnek. Star Wars'taki Death Star, ölüm yıldızını düşünün. Bu böyle kocaman, tek bir hamleyle bir gezegeni patlatabilecek bir öteki. Ve gerçekten de büyük bir öteki. Ama ne oluyorsa oluyor. Luke Skywalker bu ölüm yıldızında açık olan bir delikten içeri girerek bu ölüm yıldızını patlatıyor. Bu sayede Star Wars evreninde bir tür cumhuriyetin devamı mümkün hale geliyor ve kötüler diyeceğim yani Sith'ler büyük güçlerini kaybediyorlar. Yani farkındaysanız bu eksiklik, bu gedik olmasaydı ötekinde ya da bu örnekte ölüm yıldızında bu evrende kimse mutlak efendinin iradesine boyun eğmek dışında bir seçenek bulamayacaktı. Ama bu açıklık, bu gedik Star Wars evreninin öznelerine kendi yollarını geliştirebilme imkanı sunan ana noktalardan bir tanesiydi. Düşünün, eğer ebeveynleriniz her şeyi biliyor olsaydı, her şeye hakim olsaydı, içinde bulunduğunuz kültür tüm sorularınızı cevap veriyor olsaydı, siz olamazdınız. Çünkü öznellik tam da bazı cevapların olmayışı sayesinde kurulabilen bir şey. İnsanlar arasındaki farklar, öznel farklar diyelim buna, bu eksiklik, bu gedik, bu açıklık sayesinde kuruluyor. İşte histeriyi ve obsesyonel nevrozu içeren üst başlık olan nevroz, bu ötekindeki eksiği tanımayı, ötekinin de tıpkı kendisi gibi kasre olduğunu tanımayı içeren bir yapı. Ama bu eksik kabul edilmesi kolay bir eksik de değil. Ve hem histeride hem obsesyonel nevrozda bu eksiğe yönelik geliştirilen çeşitli savunma stratejileri var. Histerik özne, ötekinde eksik olan şeyin kendisi olduğuna dair bir fantezi kurarak bu eksikle başa çıkıyor ve ötekiyle bir haline gelmeye ve ötekinde ne eksikse o olmaya çalışıyor. Histerik öznenin ötekinin karşısındaki konumu şu: sen de olmayan şeyin cevabı benim. Yani histerik özne ötekindeki eksiği görüyor, tanıyor ve kendisini o eksik neyse o olarak konumlandırıyor. Bu yüzden histerik özne daima şu soruyla meşgul. Öteki neyi arzuluyor? Öteki benden ne istiyor? Tabii şöyle de paradoksal bir durum var histeri söz konusu olduğunda. Ötekinin arzulamaya devam etmesi histerik için çok önemli. Ve ötekinin arzulamaya devam etmesi için her zaman eksik kalması gerekiyor. Dolayısıyla histerik öznenin ötekinin eksiğine olan ilgisi onu kapatmakla, tatmin etmekle ilgili değil, bu eksiği sürdürmekle ilgili. Yani paradoksal bir şekilde histerik ötekindeki eksiği onu kapatmaya çalışır gibi görünerek sürdüren bir özne. Hatta Lacan şunu söylüyordu. Histerik bir özne için ideal baba iktidarsız olan babadır. Yani bir eksiği olan babadır. Her şeyi tam, yerli yerinde olan bir baba ya da bir erkek histerik öznenin o kadar da ilgisini çekmez. Histerik özneye eksik olan bir erkek, eksik olan bir öteki lazım. Obsesyonel özneye geldiğimizde ise, obsesyonel özne ötekinin arzusunu reddederek bu arzuyu bir talep formuna büründürür ki ötekini kendisinden tümüyle ayrı bir varlık olarak konumlandırabilsin. Öteki onun için hesaplanabilir, öngörülebilir ve sabit bir halde olmalıdır. Yani ölü gibi olmalıdır. Arzulamıyor olmalıdır. Obsesyonel bir öznenin ötekine katlanabilmesinin tek koşulu budur. Belirsizlik, gizem gibi konseptler onun için büyük oranda katlanılamazdır. Ötekinin arzusunu okumak, ötekinin ne istediğini kendi kendine anlamak onun için yapısal nedenlerden dolayı oldukça zor olabilir. Bu çok ilginç bir konu. Çünkü ötekinin varlığını kabul etmemenin, yani daha ziyade ötekinin yaşadığını kabul etmemenin birçok sonucu var. Bunlardan bir tanesi obsesyonel öznelerde, özellikle obsesyonel erkeklerde gördüğümüz bilinç dışının varlığının reddidir. Çünkü eğer bilinç dışının tanımı gereği ötekinin söylemi olduğunu kabul ediyorsak, yani bilinç dışının varlığının koşulunun ötekinin varlığı olduğunu kabul ediyorsak ve biz de bize yabancı olan bir şeyin varlığını kabul ediyorsak, bilinç dışını tanımak, ötekini tanımayı ve ötekinin bizim üzerimizde çeşitli etkilere sahip olduğunu ya da olabileceğini kabul etmeyi içerir. Obsesyonel özne için çoğu zaman bu düşünce katlanılamazdır. Onda ona yabancı bir şey olabileceği fikri, onun kontrolünün dışında bir alan olduğu fikri en baştan itibaren onun tarafından reddedilir. Bu yüzden bir psikanaliz ya da terapi seansında danışan koltuğunda oturan obsesyonel öznelere rastlamak pek yaygın değildir. Çünkü ötekine ilişkin bu yapısal kapalılık, ötekinin arzusuna katlanamama durumu ve bilinç dışının reddedilmesi, obsesyonelin kendi sorularına dair yanıtı bir ötekinde aramasını oldukça güçleştirir. Louis Iskovich bir seminerde, İstanbul'da verdiği bir seminerde, obsesyonel özneyle olan psikanalitik çalışmayı bir boks maçına benzetmişti. Obsesyonel öznenin sözde güçlü egosunu sarsmak, ona doğru olabilecek tek yolun onun yolu olmayabileceğini ve dünyada başka türlü yaşamanın ve keyif almanın mümkün olabileceğini göstermek için simgesel yumruklara ihtiyaç olduğunu söylemişti. Eğer bir analist obsesyonel özneyle karşı karşıyayken arkasına yaslanıp onu dinlerse, onun dünyayla ve kendiyle ilgili teorilerini, iş yerinde sevmediği insanlarla ilgili öfkesini dinlemekten öteye geçemeyecektir. Çünkü obsesyonel bol bol bunlardan bahseder. Özellikle öfke, kızgınlık, nefret gibi afektler, duygulanımlar bir obsesyonelin olmazsa olmaz başat özelliklerindendir. Obsesyonel öznenin tüm bu tutarlılık ve kendine hakimiyet çabaları ise çoğu zaman absürt ve mantığa uygun olmayan sonuçlar doğurur. Onun için birbiriyle çelişen iki düşüncenin aynı anda var olması mümkündür. Freud, ilerleyen bölümlerde bahsedeceğim fare adam vakasında şöyle der. Direkt olarak alıntılıyorum. Histeri de sürekli olarak meydana gelen şey, her iki karşıt eğilimin aynı anda ifade bulmasını sağlayan bir uzlaşmaya varılmasıdır. Bu, bir taşla iki kuş vurmaktır. Oysa obsesyonel nevrozda iki karşıt eğilimden her biri tek başına tatmin bulur. Önce biri, sonra diğeri. Ancak doğal olarak antagonistler arasında bir tür mantıksal bağlantı, genellikle tüm mantığa meydan okuyarak kurulmaya çalışılır. Yani obsesyonel öznenin aslında dışarıdan bakıldığında oldukça absürt gelebilecek iki tane birbirine çelişen fikri savunabilmesi bir analisti pek de şaşırtmaz. Birini aynı anda hem çok sevmesi hem de ondan nefret etmesi pek de şaşırtıcı değildir örneğin. Önemli psikanalistlerden Jacqueline Miller, Stir in Obsessionality metninde obsesyonel düşüncelerdeki görünür saçmalığın buradan kaynaklandığını öne sürer. Histerik özne, bölünmüş öznenin eşsiz bir örneğidir. Birbiriyle çelişen düşüncelerle karşılaştığında bir histerik, bunlardan birisini bastırır ve unutur. Bir tür amneziye maruz bırakır. Artık onun için bu düşüncenin bilince gelebilmesi oldukça zordur. Fakat bu düşünce, onunla çelişen diğer bir düşüncenin içine zaten çoktan sızmıştır. Burada bir yoğunlaştırma söz konusudur. Ve bir düşünce amnezi tarafından bastırılırken, diğer düşünce bu her iki düşünceyi de temsil eder. Bu işte bölünmüş öznenin tanımıdır. Özne bölünmüştür. Ne ile ne arasında? Bilinç dışıyla bilinç arasında. Ama bilinç dışı her zaman bilincin alanına sızar. Bilinç her zaman bilinç dışıyla bir etkileşim içerisindedir. Obsesyonel öznede ise bastırma düşünsel içeriğe uygulanmaz. Bastırma, düşünsel içerikle bu düşünceyle ilişkili olan duygulanımsal içeriğin bağlantısını koparır. Bakın bu çok önemli bir ayrım. Histeri de bastırma, düşüncenin kendisine uygulanırken, obsesyonel öznede bastırma, düşünceyle afekt arasında, duygulanım arasındaki bağlantıyı koparır. Bunun ilk sonucu şudur, gözlemlenebilir ilk sonuçlarından bir tanesi. Obsesyonel bir özne, oldukça travmatik olarak tanımlanabilecek deneyimlerini sanki hiçbir şey yokmuş gibi rahat rahat anlatır. Ama ilginç olan nokta şudur ki, bu düşüncelere eşlik etmeyen duygulanımlar çok alakasız ve çok önemsiz bir olay sonucunda ortaya çıkabilir ve genellikle 3 duygulanım biçimini alır. Öfke, kaygı ve suçluluk. Obsesyonel özne genelde kızgındır ve kızdığı şeyleri anlamlandırmak diğer insanlar için çoğu zaman oldukça zordur. Çünkü söz konusu duygulanımlar o anda karşılaşılan durumla ilgili değildir. Yatıştırılamayan bu duygulanımlar aslında düşünsel içerikle bağlantısı kopmuş ve ortada serbestçe dolaşan ve yer değiştiren duygulanımlardır. Duygulanım ve bastırma konusu bambaşka, derya deniz bir konu olduğu için daha fazla detaylandırmayacağım. Belki ileride detaylandırırım ama şunu söyleyebilirim. Freud içinde, Lacan içinde bastırılan duygular değildir. Duygular bastırılmaz. Freudçu terimlerle ifade edecek olursak, bastırılan temsillerdir. Lacan'ın terimleriyle ifade edecek olursak ise bastırılan gösterenlerdir. Afektler, duygulanımlar bastırmadan muaftır. Bunlar yer değiştirir. Lacan, kaygı başlıklı 10. seminerinde afektlerin yanılttığını söyler. Bir afekt hariç. Kaygı afekti. Peki, tüm bu bahsettiğim sebeplerden ötürü bir obsesyonel özne birbiriyle çelişen düşüncelere aynı anda sahip olabilir. Ve bu düşüncelerin çelişkilerini göz ardı edebilir. Obsesyonel özne kendi içindeki bölünmeyi yok saymaya çalışan bir öznedir. Bu bölünmeyi görmezden gelir. Jacqueline Miller'ın deyişiyle obsesyonel özne tüm mantığa meydan okuyarak kendi bölünmüşlüğüne bir dikiş atmaya çalışır. Bu yüzden birbiriyle çelişen düşünceler onda bir arada bulunabilir, aynı Freud'un söylediği gibi. Birbiriyle çelişen düşünceler sırayla tatmin bulabilir. Önce biri, sonra diğeri. Bunun sonuçlarından bir tanesi de obsesyonel öznenin bol bol kendisiyle konuşmasıdır. O sürekli olarak bir iç diyalog halindedir. Çünkü kendisini ikna etmesi oldukça zor bir görevdir onun için. İşte ötekinin etkisini ve kendinden kaçan bir parça olduğu fikrini reddetmek oldukça zahmetli bir yoldur ve bir maliyeti vardır. Bu girişimin başarılı olmadığı durumlarda ise obsesyonel semptomlar ortaya çıkar. Bu her şeye hakim olma durumu. Çelişen düşünceleri aynı anda var etme çabası başarısız olduğunda Yani obsesyonel öznenin egosunun yakalayamadığı, hakim olamadığı bir durum ortaya çıktığında, öznel bölünmeye atılan dikiş tutmadığında semptomlar patlak verir. Yoğun bir şüphe ve ona eşlik eden zorlantılar ortaya çıkar. Geçen bölümün sonunda verdiğim asker örneğini düşünün. Onun egosunun içeremediği ve fantezisinin çerçeveleyemediği bir görüntü ortaya çıktığı anda söz konusu özne darmadağın olmuştu. O ana kadar ölümün gerçeğiyle yüz yüze gelmemek için savaş alanında bir turist gibi, bir gözlemci gibi gezinen asker, fantezisinden dayanak alamadığı noktada ölümün ve yıkımın tüm gerçeğiyle karşı karşıya gelmişti. Yani obsesyonelin kendisine atfettiği güç sonsuz değildir. Ve bedeli şu ya da bu düzeydeki obsesif ve kompulsif semptomlardır çoğu zaman. Çeşitli ritüeller, belirli alışkanlıklardan vazgeçememe, yeni şeyler denemekten ölesiye korkma, bitmek bilmez bir iç diyalog, nedensiz öfke, kaygı ve suçluluk. Öznenin kendi bölünmüşlüğünü reddetmeye çalışması hiç de konforlu bir pozisyon değildir ve obsesyonel öznenin kendi kendine hakim olma çabaları çoğu zaman başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Burada duruyorum. Bir sonraki bölümde bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa görüşmek dileğiyle.